Ayrım 7. Sayfa 90. 6. Bir sürü kederli düşünceler, korkular ve hatta kötü önsezilerle, kuruntularla döndüm o akşam gezintiden. Vici'den gelen haberler ve Nikita ile yaptığımız konuşmalar en serin kanlı adımı bile alt üst edebilirdi. Oyalanacak bir şeyler aramaya koyuldum. Durmadan bir takım işlere başladım, bıraktım, yeni uğraşlar aradım. Ev işleriyle ilgilendim, radyo dinledim, kitaplar karıştırdım, yazılar yazdım ama kendime gelemedim. Bir ara Anna'nın arkadaşı Alexander'ın hapishanede gönderdiği mektupları anımsadım. Kanlı dökümanı al, bir şeyler hazırla. Yunan sorunu görüşülürken gerekecek. Kızılhaç'a ve Birleşmiş Milletler'e vermemiz için. Çok önemli dökümanlar var bu mektuplarda demişti dün bana Anna. Sigara kağıtlarını gizlediğimiz yerden çıkardım ve pervasızca okumaya çalıştım. Benim de gereksinmem vardı bu yazıların içerdiği bilgileri. Bir şeyler aradım durdum. Belki Nikita ile yaptığım tartışmalar sırasında içinde beliren sorulara karşılık bulurdum. Belki de kendini mücadeleye adayanların ağzından yenilmediğimizi duymak isteği vardı içimde. 2 yıldan beri Averof hapishanesinde bulunuyorum. İstediğim malzemeyi ancak şimdi gönderebiliyorum. Evvelce de bu malzemeyi göndermek olanağını bulduğum oldu. Ancak elime kalemi alır almaz beynim bulanmaya başlıyordu. Arkadaşlarımızın yaşama ve ölümü malzeme olmuş. Ne kadar acı, ne diyebiliriz ki? Biz ölü olarak bile savaşımı sürdürmek durumundayız. Tutuklanmamdan başlamak istiyorum. Kardeşimin evine gece yarısından sonra geldiler. Bir ara rüzgar kapıyı zorluyor sandık. Ne önemli bir parti üyesiymişim. Koca bir askeri birlik gelmiş beni tutuklamaya. Ama beni gören askerler kendilerinden ve silahlarından utandılar. Bunlardan biri dayanamamış şöyle demiş. Yengem duymuş. Ulan bu bebek be, kimliğine bakın, dün başımıza gelen tekrarlanmasın. Ama ben o andan itibaren özgürlüğümün ve belki de yaşamımın noktalandığını biliyordum. Bütün evi aradılar ve sonra giyin gidiyoruz. Kısa bir sorgulama dediler. Kardeşim başlangıçta hiç konuşmadı ama terden sırılsıklam olmuştu. Bu sorgulama gündüz olamaz mıydı? Üstelik bir kız dedi. Aman kıza dokunmayın diye alay ettiler. Kız mı bunlar yoksa şeytan mı? Allak bullak ettiler Yunanistan'ı. Beni ite kaka bir çipe soktular. Nereye götüreceklerdi? Tecavüz ve işkence yapacaklarını söyleyerek beni korkutmak istediler. İçimde büyük bir korku vardı ama bunu belli etmemeye çalışıyordum. Konuştukları dili anlamıyormuşum gibi yapıyordum. Yüzümü ifadesiz tutmaya çalışıyordum. Oysa ben durup dururken bile arada bir tikle yüzümü buruştururdum. Yol boyunca tek bir tanıdık izledi beni. Köpeğimiz cipin ardından geliyor ve durmadan ağlıyordu. Bir aya kadar da merkezin önüne geldi ve kimi zaman tehditle, kimi zaman üzüntüyle havladı durdu, her gün. Kısa sorgulama 80 gün sürdü. Diğerleri kadar işkence görmedim. Kalın bir sopa ile dövdüler, tokatladılar, tekmelediler, palakaya yatırdılar. Geceleri sabahlara dek süren sorgulamalar ve diğer bilinen her şey. 45 gün kadar daracık bir hücrede kaldım. Ağzından hiçbir şey alamayınca bodrum katındaki bir koğuşa götürdüler. O koğuşta 30 kadar kadın vardı. ''Neden buraya getirdiniz onu? Nereye oturacak?'' diye bağırdılar. Beni fahişe sandılar ama kim olduğumu anlayınca büyük ilgi gösterdiler. Yaralarımı yıkadılar, sardılar. En iyi yemeklerinden verdiler. Karnımı doyurdular. Yumuşak bir yatağa yatırdılar. Ellerinden geldiğince tatlı sözlerle beni avutmaya çalıştılar. Akşam yatar yatmaz üstümüze ve yanımıza kocaman aç fareler dolaşmaya başladı. Kadınlar pek aldırmadılar, güzel güzel uyudular. Bir ara yanımdaki kadın öksürmeye başladı, battaniyesi kanla doldu. Önemli değil dedi kadın bana. Veremdim ve şimdi sıkıntılar yüzünden yeniden depreşti hastalığım. Diğer kadınlar da uyandılar ve bağırmaya başladılar. Nöbetçi, nöbetçi! Kapıya vurdular durmadan fakat kimse tınmadı. Elimizden geldiğince yardım ettik ona. Sabah olunca asma kilitler açılmaya başladı. Önce sayım yapıldı. 4 saatte bir sayım yapılırdı. Sonra abdesthanelerde yıkanma. O abdesthanelere girince kusmamak için büyük çaba göstermek gerekirdi. Demir kapılar durmadan açılıp kapanıyordu. İsimler okunuyordu. Savcılığa, hapishanelere, hastanelere götüreceklerin isimleri. Sorgu için yapılan çağrılar tüyler ürperticiydi. Sal senin sıran gelecek diye değil, diğerleri de götürülürken heyecandan titrerdin. Sık sık avluda da işkence edilirdi tutuklulara. Salt gösteriş olsun diye. Hiç unutmam, gittiğimin ilk günüydü. 10 kadar uzun boylu, güçlü, ceketsiz, gömlek kolları yukarıya doğru kıvrılmış memur, zayıf bir çocuğu birbirlerine pas verircesine tekmeliyorlardı. Bu arada sopa ile vuranlar, yumruklar, kafa atmalar. Kimin elinde kayış vardı, kimin elinde cop. Çocuğun ağzından, burnundan, kulaklarından kanlar geliyordu ama çocuk sesini çıkarmıyordu. Vücuduna inen her sopa ile biz tüm kadınlar yerimizden sıçrıyorduk. Sopa bizim vücudumuza iniyordu sanki. Sonra çocuğu üst kata çıkardılar. Orada işkence bilimsel bir biçimde yapılırdı. tırnaklar sökülür, tenasül uzuvları ezilirdi. Gece yarısı çocuğu bodrum katına indirdiler. İçimizi parçalayan bir ah duyuldu. O çocuğun sesi kulağından hiç gitmiyor. Adının Liyak olduğunu öğrendik. Üniversiteye yeni girmiş, bildiri dağıtırken yakalamışlar. Komşularını, akrabalarını, köylülerini, dost ve düşmanlarını çağırmışlar konuşturabilmek için. Ağzından tek kelime alamamışlar. Kimseyi tanımıyor, hiçbir şey kabul etmiyormuş. Bir yolunu bulduk, ona elbise, battaniye, yemek gönderdik. Ama ne sütü yutabiliyor ne eline kaşık alabiliyordu. Bir et külçesi gibiydi. Bir süre sonra davası başlamış. Yargıçlar yiğitliğinden ürkmüşler, ölüme mahkum etmişler ve karar hemen infaz edilmiş. Bir süre sonra benim de sorgum bitti. Averof hapishanesine götürülmem emredilmiş. Sıra numaram 1000'di. Götürüldüğüm hapishane ancak 300 kişi alabilmiş. Baş gardiyan Helan'ın yanındaki bir yere yerleştirdi beni. Bohçamı yere koydum. Kendime gelmeye vakit bulamadan genç bir kadın bana doğru koştu. Sarıldı, öpmeye başladı. Bir yakınına rastlamış gibiydi. Seni de mi Dachau'ya getirdiler? Ne yazık. Neden getirdiler? Burada hepimiz öleceğiz ve sen de öleceksin. O güzel gözlerin sönecek. İki karanlık deliğe dönüşecek. İçleri kurtlarla dolacak. Yüreğin kuruyacak. Erimeye yüz tutmuş gübre gibi. Hıçkırıkla ağlamaya ve uzun saçımı yolmaya başladı. Kurtarın onu diye bağırıyordu. Dachau'ya girmesine niçin izin verdiniz? Buna hakkınız yoktu. Bunca sene neden mücadele verdik? Zafer kazanmışız. Niçin? Ne yapacağımı şaşırmıştım. Ben de ağlamaya başladım. Bir iki kadın koşarak yanımıza geldi. Onu okşayarak yanımdan alıp götürdüler. Hapishaneye yeni gelen oldu mu bunalım geçirir dediler. Sorgusu sırasında ona kardeşi nerede gizlendiğini sormuşlar. Kafasına demir çember geçirmişler. Elektrik vermişler. Aklını yitirdi. Kendime gelememiştim ki gardiyanın sesi duyuldu. Garip bir sesti. O kocaman hapishanenin koridorlarına, koğuşlarının hücrelerine dek yayıldı. Theodor hazırlansın, götüreceğiz diye bağırıyordu. Tam bir sessizlik oldu. Kadınlar öyle kala kalmışlardı. Nereye götürülecekti o kadın? Götürülecek dedi bir kadın alaylı alaylı. Ölüm mahkumlarının götürülmesi ne demek biliyor musun? Kurşunla dizilecek. Theodora diğerlerinden ayrıldı. Yavaş ve gururla biraz yürüdü. Sonra koşmaya başladı. Koğuşuna girdi. Yüzünü yıkadı, saçını taradı, yeni elbisesini giydi. Pırıl pırıl oldu. Benim sıram da geldi dedi, kiliseye doğru yürüdü. Duasını yaptı. Dindarmış. Duadan sonra çocukların bulunduğu koğuşa doğru yürüdü. Koğuşta 80 kadar çocuk vardı. En büyükleri 3 yaşındaydı. Onu görür görmez sevinçle bağırmaya başladılar. Sık sık onlara oyuncaklar yapardı. Bazıları dizlerine sarılıyor, bazıları eteğini çekiyordu. Birer birer kucağına alıp havaya kaldırıyor, sonra kulaklarına bir şeyler söylüyordu. Çocuklara ne söylediğini kimse öğrenemedi. Çocukların koğuşundan çıkarken yüzü solmuştu. Ama yine de gülümsüyordu. Kime gülümsüyordu acaba? Geleceğe mi? Ah, bu gelecek dediğimiz Theodora'yı anımsar mı acaba? Avluda 1000 kadar kadın vardı. Nefes alışları bile duyulmuyordu. Theodora konuşmadan çevresine bakındı. Ağlamak üzereydi ama birden şarkı söylemeye başladı. Bir direnme şarkısı. Theodora direnişçilerdendi. Şarkıyı sonuna kadar söyledi. Diğer kadınlar da ona titrek seslerle eşlik ettiler. Memurlar oldukları yerde mıhlanmışlardı. Bu yasak şarkıyı kesmek akıllarından bile geçmedi. Yalnız dışarıda bekleyen ekipten bir ses yükseldi. Ya içeride neler oluyor? Nerede kaldı bu? Theodora önem vermedi. Son dakikalarını istediğince geçirebilirdi. Bu onun hakkıydı. Hepimizi selamladı. Dayanın arkadaşlar dedi. Diri olarak da, ölü olarak da gerekliyiz mi mücadelede? İdam edilmek üzere götürülürken gördüğüm ilk tutukluydu Theodora. Bütün gece uyuyamadım. Yatağımda döndüm durdum. Yarın benim de sıram gelecek diyordum içimden. Nasıl olacak acaba? Nasıl olur ki? Theodora ölümü de, onu ölüme götürenleri de rezil etmişti çünkü. Yanımdaki uyuyamadığımı fark etti. İçimdeki yıkımı sezmiş olacak konuşmaya başladı. İlk gün için çok ağır geldi, kuşkusuz dedi. Dayanırım dedim. Utandım, gösteriş yaptığımı düşünebilirdi. Kendisi çok alçak gönüllüydü. Belki de ömür boyu hapse mahkum edildiğinden böyle görünüyordu. Birkaç infaz gördüm dedi. Statula'yı anımsıyorum. Götürdükleri ilk kadındı. Pire'de kumaş fabrikasında işçiydi. Duymuş olmasın. Bakan Ladas'ın öldürülmesiyle suçlanan 62'lerden biri olarak yargılandı. Oysa o olayla hiçbir ilgisi yoktu. İdam edilmeden ancak bir gün önce çıkarlar onu hücreden. Avludan geçerken bir an için durdu. Kadınlara ve hayata selam verdi. Yolculuğa çıkıyormuş gibi soğukkanlıydı. Uykunuzu kaçırmayın, nöbet tutmayın. Sabah olur olmaz şarkımla uyandıracağım sizi dedi bağırarak. Hapishanenin biricik ağacı palmiye ağacının altında dans eden ve şarkı söyleyen ilk mahkumdu. Hoşça kal garip dünya, hoşça kal tatlı hayat. Hapishanedekiler ölüme bu denli korkusuzca giden o kadına şaşkınlıkla baktılar. O zamandan beri palmiye ağacının altında şarkı söylemek ve dans etmek gelenek haline geldi. Hapishanedeki deneyimlerimden şunu anladım. İnsan yaşadığı büyük anlarda cesur olabiliyor. Oysa günlük hayatın önemsiz anlarında çok küçülüyor. Bir yandan ölüm karşısında yiğitleşiyor, öte yandan yanındaki fazla yer işgal etti diye, yandaki ranza kendi ranzasının fazla yakınına geldi diye, arkadaşı gereğinden fazla yemek yedi diye, su fıçısında, avluda, uykusunda şunu dedi, şunu yaptı diye kavga çıkarmaktan çekinmiyor. Başlangıçta tüm bunlara alışmakta güçlük çektim, arkadaş bulmakta güçlük çektiğim gibi. Bir süre sonra Virgo'ya rastladım. Edebiyat Fakültesi'nin giriş sınavına birlikte girmiştik. Kendi arkadaşlarıyla tanıştırdı, anlaştık. 8 kız. En büyükleri 20, en küçükleri 16 yaşındaydı. Birlikte çalışır, birlikte kitap okur, konuşur, vakit geçirirdik. Davetler çok kez ölüme çağrıydı. Ne yapmış olduğun önemli değildi. Önemli olan inançlarından vazgeçtiğini bildirmendi. Tek bir sözcükle. Evet ya da hayır. Kızlar çağrı aldıklarını, sevinçten ne yapacaklarını bilemediler. Onlar için önemli olan giyecekleri elbise, saçlarının şekli, karşılaşacakları kişiler. Dava 8 gün sürdü. Her geldiklerinde dış dünyadan haberler getirirlerdi. Yollar, vitrinler, reklamlar, sinemalar, tatlıcı dükkanları. Hayat biz olmadan da devam ediyor diyordum Araki gülerek. Davayı bütün ayrıntılarıyla anlatırlardı. İşin şaka yönü ilgilendirirdi onları. Yaramazlık yaptıkları için öğretmenleri tarafından azarlanan ama işi alaya döken küçük öğrenciler gibiydiler. Herhalde duymuşsundur, hapishanelerde bir gelenek var. Her dava skeç şeklinde oynanır. Oyunun kişileri de sanıklar olur. Arkadaşlarım rollerini başarıyla oynadılar. Bir pazar günüydü. Bir gün önce savcı, Georgia ve Marek için ölüm cezası istemişti. Ama bu, onların davayı komediye çevirmelerini engellemedi. Her şeyle alay ettiler, hatta gidecekleri yerle bile. Eşil ve Sofokles'in ülkesinde yaratılan bu tür trajedi oyunlarını acaba yetkililer haber almışlar mıydı? Avukatların iyimser olmalarına karşın biz mahkemenin kararını korkuyla bekledik. Georgia oy birliğiyle ölüme mahkum edilmiş, Marek için de ölüm kararı vermişler ancak 1'e karşı 4 oyla. Kararı büyük soğukkanlıkla dinlediler. Ağlayanlar, salt ölüme mahkum edilmeyen diğer 6 arkadaştı. Yorgi ile Marek'i fazla ne yaptılar ki dediler sitem edercesine. Akrabalar, avukatlar karar durdurmak için hemen girişimlere başlamışlar. Marek'i için bir tehlike söz konusu değildi. O sıralarda bir yasa vardı. Oy birliğiyle karar alınmadı mı ölüm kararları derhal infaz edilmezdi. Bu yasa asker kaçağı bir zengin çocuğunun ölümden kurtulması için çıkarılmış. İşe bak sen diyordu Marek'i. Yaşayacağız, bunu beklemiyordum. Saçlarını kısa kestirdi. Mahkemede büyük görünmesi ve ciddi bir görünüm alması için uzatmıştı saçını. Kararın verildiği günün akşamı annesinin aldığı bir mektubu okudu bize. Marek'i avukattan öğrendiğimize göre 4-1 kararla infaz yapılamazmış. Rahatladık çocuğum. Tam o an gardiyanın sesi duyuldu. Yargıyı çağırıyordu. Avukatı gelmişmiş. Marek'i mektubu bırakıp ok gibi yerinden fırladı. Yorgen'in yolunu kesmek istedi. Avukatın geldiği doğru değilmiş. Hücreye kapatmak için çağırıyorlarmış onu. Hapishane yönetiminin buna benzer davranışlarını çok iyi bilirdik. Eninde sonunda onlara götüreceklerini bildiğimiz halde 2 saatliğine de olsa arkadaşlarımızı yanımızda tutmak bizim için büyük zaferdi. Marek yanımızdan ayrıldıktan sonra hiç geri gelmedi. Kesilmek üzere götürülen pilişler gibi yakaladılar onu. Oy birliğiyle ilgili yasa iptal edilmişmiş meğer. Bundan avukatların bile haberi yokmuş. Yorgi, Marek'i götürdüklerini görünce onun da sırası geldiğini anladı. Hapishanede bir sessizlik oldu. O korkunç sessizliğin içinden birdenbire güçlü bir ses yükseldi. Marek'i şarkı söylüyordu. Bize cesaret vermek istercesine yüksek sesle söylüyordu şarkısını. Bu arada demir kapıların açıldığını duyuldu. Birinci ölüm hücresine 4 gardiyanla bir kadın girdi. Birbirimizin omuzlarına çıkarak yüksek pencerelerden dışarıya baktık. Kimin veda sesiydi acaba duyulan? Yorgu'yu götürüyorlar. Arkadaşlar götürüyorlar beni. Hoşça kalın. Böyle anlarda insan hayatta kaldığı için üzülüyor. Yorgu hücreye girer girmez şarkı yeniden duyuldu. Bu kez 2 ses birden söylüyordu. Yataklarımızda oturmuş, dişlerimizin birbirine vuruşlarını dinlemeye koyulmuştuk. Tanrım dünya nasıl da soğumuş. Sabaha doğru Türk dağları yöresinden yoğurtçunun sesi duyuldu. Ölüme mahkum edilenler her zaman bu saatlerde alınıp hücrelere kapatılırmış. Ve yoğurtçunun sesi her zaman infazların yapıldığı saatlerde duyulurmuş. Bu bakımdan sesini duyar duymaz ürperdik. Genç kızlardan biri kalyos balıklarıyla bozdu. Bu balığı verdikleri gün birimiz alıp götürüyorlar. Bir daha kalyos balığı vermesinler bize diye bağırdı. Tabaklarımıza tatlı, kuru yemiş meyve doldurduk. Bunları ziyarete gelen çocuklara vermek üzere saklardık. Birkaç da çiçek bulduk. Yorge ile Marek'in arkadaşları geceyi onlarla geçirmişlerdi. Bu isteğimiz kabul edilmişti. Ölüm mahkumları son gecelerini yakın arkadaşlarından biriyle geçirirlerdi. Geceyi ölüm mahkumlarıyla geçirenler ağır bir hastalıktan kalkmış gibi dönerlerdi koğuşlara. Mahkumlara son sözlerini söylerler, yaptıklarını anlatırlarmış. Mareki soğukkanlıkla durmadan konuşmuş. Çok az yaşadım demiş ama zararı yok, bildiğimce yaşadım. Arkadaşıyla şakalaşmış, bekleme süresinin fazla sıkıcı olmaması için başından geçen çeşitli olayları gülmece şeklinde anlatmış. Makronisi de sürgün olan nişanlısına şunları yazmış. Sana kalbimi ve tüm hayallerimi bırakıyorum. Sev beni. Bir de dolma kalem bırakıyorum. Başka hiçbir şeyim yok. Günü iyice ağarmadan dış kapının zili duyuldu. Askeri taşıt, infaz mankası ve bir papaz gelmiş. Pencereleri tırmanmaya çalıştık. Onları görmek çok zordu. Mareki bunu düşünmüş olmalı. Askeri taşıta girmeden oyun oynuyor gibi yaparak ayağıyla bir taşa vura vura onu görebileceğimiz yere kadar geldi. Başını kaldırdı, gülümseyerek baktı ve bizi selamladı. Sonra motorun sesi duyuldu. Mareki'yi de aldılar elimizden. Çok yiğit kızdı. Yaşaması işlerine gelmezdi. Ve Yorgi'ye, Yorgi'nin o dramatik yüzü, nişanlısı pişmanlık dilekçesi vermiş. Bu onu çok üzmüştü. Sen bir yiğit kadın olarak ölmek isteyebilirsin ama annemin bana gereksinmesi var demiş ona. Ne ki gerekli formaliteler gecikmiş ve ölüm mangasının önünde karşılaşmışlar. Kızların yataklarını çeşitli anılar, resimler ve çiçeklerle süsledik. Bu da adet halini almıştı. Sabah erkenden yatakların önünden sessizce geçmeye başladık. Bu öğlene kadar sürdü. Her birimiz onlardan bir anı aldı. Bir bez parçası, bir lastik silgi, bir kurşun kalem. Anne babaların çocukların çamaşırlarını almaya gelişleri çok az indi. Savcı ölüm cezası istediği gün Mareki annesine şunları yazmış. Oğlunu Almanlar öldürdüler. Beni Yunanlar öldürüyor. Bir kızın daha var. Bizim için de sevecek seni. Bu seni avutabilir. Sakın ağlamayasın anne. Ağlamamış. Ancak bir süre sonra insanların dertlerini hiç duyamadığı bir huzur evine kapatmışlar onu.